Ayrım 2, sayfa 22. Uyandığı zaman ilk hissettiği şey ensesindeki kuvvetli ağrı oldu. O zaman sırt üstü yatmakta olduğunu anladı ve gözlerini açtı. Tepeden tırnağa beyazlar giymiş bir adam yanı başında duruyordu. Önce onu bir rahip çömezi, kendisini de evinde ya da okulda sanmıştı. Ama sonra adamın başındaki, üzerinde göz ve burun delikleri bulunan bir kukuletayı fark etti. Neredeyim diye sorarken bir yandan da yataktan kalkmaya yeltendi. Ama sol elinden şiddetli bir çekilmeyle geri düşünce bileklerinden yatağa zincirlenmiş olduğunu gördü. Hem korku hem öfkeyle yine sordu. Neden beni hapsettiniz? Kimsiniz siz? Kukuletalı adam elini göğsüne bastırarak sakin ol kardeşim dedi. Dün akşam ziyaret ettiğin harabelerin altındaki bir yeraltı hücresindesin. Burada benim adım yok. Burada beni tanıyan hiç kimse de bunu sana söyleyemez. Ayrıca bunu öğrenmenin de sana hiçbir yararı olmaz. Sakin sakin bekle. Zira birazdan birisi seninle konuşacak. Bu sözlerden sonra gümüş bir çıngırağı çaldı. Giysileri aynı, başka biri odaya girdi. İki adam oldukça alçak sesle bir şeyler konuştular. Bu arada Pablo Simon aklını başına toplamaya çabalıyordu. Kimdi bu kukuletalı adamlar? Başına vurup onu yatağa bağlamalarına karşın, onunla son derece nazik bir şekilde konuşuyorlar, tam bir sükunet ve huzur havası içinde hareket ediyorlardı. Şeytanlardan, büyücülerden ya da haydutlardan çok, bir tür tövbekarlık ayinine katılan zahit papazlara benziyorlardı. Genç adam, muhafızının kendisine biraz çorba, bir parça da peynir ekmek sunmasıyla bu düşüncelerinden ayrıldı. Bu ikram öyle incelikle yapılmıştı ki, bu hafif yemeği memnuniyetle kabul edip pek rahat bir pozisyonda olmamasına rağmen hepsini yiyip bitirdi. ''Ne kadar zamandır baygın yatıyorum?'' diye sordu. ''6 saat kadar oldu kardeşim ama seni muayene ettik. İnan ki o darbenin sana hiçbir zararı olmadı.'' ''6 saat mi? Peder Pedro bana çok kızacak. Okuldaki öğretmenlik görevimde hiçbir zaman bulunmamazlık etmemiştim.'' ''Kendini üzme Pablo Simon. Dinlenmeye çalış. Ben birazdan dönerim.'' Bu sözlerden sonra kukuletalı adam arkasını döndü ve Pablo Simon'un hapsedildiği küçük odadan dışarı çıktı. Yalnız kalınca genç adam düşüncelerine bıraktığı yerden devam etmeye çalıştı. Birdenbire kukuletalı adamın kendisine adıyla hitap ettiğini hatırladı. Halbuki bir gece önce onu yakaladıkları zaman üstünde kimliğini belirtebilecek hiçbir şey taşımıyordu. Belki beni tanıyan biri vardır, belki de uyurken beni tanıyan birisi çıkmıştır diye düşündü. Sonra odayı incelemeye koyuldu. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve yüksekliğindeydi. Tahta yatağından ve 2 iskemleden başka hiçbir eşyası da yoktu. Tavana yakın bir yerdeki minicik pencere odayı hem havalandırmaya hem de aydınlatmaya yarıyordu. Ama ortalığın bu kadar loş olmasına karşın muhafızını bütün ayrıntılarıyla görebilmişti. Uzun boylu, ince yapılı olan adam, bir ucunda bütün yüzünü örten bir kukuleta bulunan keten uzunca bir gömlek giymişti. Sol göğsünün hemen altında semavi bir haç taşımaktaydı. Normal bir haça benzemekle beraber Pablo Simon'un tuhafına giden bir haçtı bu. Bu bildiğimiz haçlardan değil diye bağırdı. Küp şeklinde oluşturulmuş bir haç. O zaman aklına bir şey geldi. Bu bir beyaz majisyenler locası olamaz mıydı? Maji büyük bilimdir. Yani her yerde ve her şey için geçerli olan evrensel yasalar araştırandır. Aynı zamanda dinden ayrı olmayan kutsal bilim olarak da değerlendirilir. Majisyen, büyük bilimde usta olan kişiye verilen addır. Yani Engizisyon'dan kaçmak için böylesine önlemler alan bozulmamış bir Hristiyan mezhebi olamaz mıydı? Bu düşüncelerle biraz sakinleşerek gözlerini kapadı. Menteşeleri üzerinde ağır ağır dönerek gıcırdayan bir kapının sesiyle gözlerini tekrar açıncaya kadar birkaç dakika kendini uykuya bıraktı. Görünüşe göre biraz önceki kukuletalı aynı adam ona bakıyordu. Sonunda şöyle sordu. Uzun uzun konuşabilecek durumda mısın? Kendini iyi hissediyor musun kardeşim? Pablo Simon, zincirlere vurulmuş bir adam ne kadar iyi olabilirse o kadar iyiyim diye sitem etti. Bunun üzerine bu adamın yerini aynı şekilde giyinmiş, yalnız alnının ortasında altından bir üçgen bulunan bir başkası aldı. Tanrı seni korusun Pablo Simon Fossatlotoyo kardeş. Söylediğini duydum. Genç adam şaşkınlığını saklamayarak ona baktı. Kim olursanız olun Tanrı sizi de korusun. Ama benim tam adımı nereden biliyorsunuz? Sesiniz de pek yabancı gelmiyor. Dış dünyada, yani ölüler dünyasında hangi adla dolaştığımı yorma kafanı. Zira bunu öğrenmek sana hiçbir şeyi kazandırmaz. Neden zincire vurulduğumu öğrenebilir miyim? İnsanoğlu ne garip bir yaratıktır. Bileklerine birkaç zincir bağlanmaya görsün. Ya da bir iki gün hapsedilmesin. Hemen serbest bırakılması için yalvarıp yakarmaya başlar. Oysa tutkularının zincirine vurulup kötülüklerin, bilgisizliğin zindanlarına hapsolmakta hiçbir sakınca görmez. Yeryüzündeki yerini bir zindana çevirerek ıstıraplara tutsak olur. Onlardan ayrılmamak için de elinden geleni yapar. Konuşma tarzınızdan bir ilahiyat doktoruna benziyorsunuz. Belki de bir kardinal ya da piskopossunuz. Ama şu andaki durum metafizik tartışmalarına girmeme izin vermeyecek kadar utandırıcı ve yorucu. Anladığım kadarıyla vakit öğleyi geçmiş. İnan bana, kilise okulunu aklından çıkarabilirsin. Sorularıma içtenlikle ve dosdoğru yanıt vermeye çalış. Zira yaşamının süresi buna bağlı. Bizim idealimiz, güneşi ve gezegenleri yörüngelerine oturtanla aynı ve ne pahasına olursa olsun başarısızlığa meydan vermemek zorundayız. Sen kendi kendinden sorumlusun. Bana gerçeği söyleyip sükunetini bozmazsan başına hiçbir şey gelmeyecek. Hiçbir zorlukla da karşılaşmayacaksın. Kukulyatalı adam bu sözleri öyle kesin ve yüce bir ifadeyle söylemişti ki, genç kimyagerin onun bunları yerine getireceğinden hiç kuşkusu kalmamıştı. Kuvvetin mantığına boyun eğiyorum. Sizin sözünüzü dinleyeceğim ve beni başka türlü davranmaya zorlayacak bir durum doğmadıkça hiçbir şeye karşı koymayacağım. Garip ziyaretçi iskemleyi yatağın yanına çekerek oturdu ve sordu. Adın Pablo Simon Fosoleteo mu? Evet öyle. Sana başka bir ad verilecek. Dünyadaki adın Sofia ile evlendiğin gün bir değişikliğe uğrayacak. Bu olanağı, seçme olanağına hala sahipsin. Genç adam hayretle ona baktı. Sonra, ne gibi bir değişiklik diye sordu. Cahil kitleler gibi Sofia'nın erkekleri baştan çıkaran şekillerde ortaya çıkan ve Peder Pedro'nun dediği gibi kilisenin emrettiği şekilde çalışıp dua etmeyen herkesle cinsel ilişkide bulunan bir dişi ifrit olduğunu düşündüğümü sanmayın. Bu Yunanca sözcüğün kökenini bütünüyle bilgelik veya bütünsel bilgi anlamına geldiğini biliyorum. Ama bana ne yapmayı tasarlıyorsunuz? Bilgili ve özgür düşünceye sahip olduğunu görmek çok güzel. Bu harabelerde geceleri gördüğün ve duyduğun şeyleri anlattığın zaman Peder Pedro ne dedi? Peder Pedro'ya bunlardan hiç söz etmedim ki. Nasıl? Sus diye onun sözünü kesti kukuletalı adam. Bu konuyu hiç kimseye açmadın mı? Hayır. Nasıl açmış olabilirim ki? Sizler beni yakalayıncaya kadar ne doğru dürüst bir şey görmüş ne de işitmiştim. Düş gördüğümü ya da bir fosfor ışınları olayıyla karşı karşıya olduğumu sanıyordum. Eğer bana yalan söylüyorsan bunun bedelini çok pahalıya ödeyeceğini biliyorsun değil mi? Sesinde çok sert bir ifade vardı. Pablo Simon yatağın üzerinde kendini çok rahatsız hissediyordu. Sonunda şöyle yanıt verdi. Evet, yani özgürlüğümü, dahası belki de yaşamımı sonsuza dek getirdiğime inanıyorum. Ama yalan söylemiyorum. Küçük pencereden batmak üzere güneşin bulutları kan rengine boyadığı görülüyordu. Hücrenin içindeki gölgeler de doymak bilmez vampirler gibi son ışınların ardından uzadıkça uzuyorlardı. Kukuletalı adam düşünceye dalmış gibiydi. Genç adam da kederle tavanın taşlarını seyrediyordu. Nihayet ziyaretçi son bir soruyla bu sessizliği bozdu. Eski yeraltı avlusunun duvarının yanındayken ne duydun? Ne olduğunu anlayamadım. Hiçbir anlam ifade etmiyordu. Bir şeyi anlayıp anlamadığını sormadım ki. Duyduğun neydi? Aşağı yukarı şöyleydi. Abraxas bir horozdur ve horoz şafaktan önce öter. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Hiçbir şey görmedin mi? Pablo Simon hayır anlamında başını salladı. Ama öbürü ısrar ediyordu. Hiçbir şey olmadı mı? Bu soruyu sorarken gömleğinin altından boynunda asılı olan bir madalyonu çıkardı. Üzerinde horoz başlı bir adam resmi vardı. Bir elinde oval bir kalkan, ötekinde de bir mızrak tutuyordu. Resmin etrafında İbrani işaretleriyle Mısır resimleri vardı. Altın üzerine parlak mavi mine kakmalardan yapılmışa benziyordu. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Neyi simgeliyor bu? Birçok şeyi. Tanrı'nın simgesidir bu. Ve 365 niteliği bulunur. Bir yılda bulunan günlerin sayısı kadar. Çok akıllısın Pablo Simon. Artık bir Engizisyon savcısına rastlarsan bizi diri diri yakmalarına yetecek kadar malzemeye sahipsin. Engizisyon'dan ben de onlardan sizin ettiğiniz kadar nefret ediyorum. 3 gün önce kunduracı Nikolas'ın küçük çocuğunu pazar meydanında diri diri yaktılar. Sebep de çocuğa havale gelmesiydi. Ve her zamanki şeytan kovma duası sırasında yine öyle olmuştu. Çocuk alevler arasında çığlıklar atmaya başlayınca annesi 2 nöbetçinin atları arasından fırlayıp onu kurtarmaya kalkıştı. Mahkeme üyelerinden biri onu da cin çarpmış olduğunu söyleyerek ateşe atmalarını buyurdu. Zavallı kadın mızraklarla alevlere doğru itilirken çoban kıyafetine girmiş o kurtlar ellerindeki haçları havaya kaldırarak Latince dualar okuyorlardı. O korkunç olayda ben de oradaydım Pablo Simon. Ama bizler nefretle değil sevgiyle birleşmeliyiz. Bizim öğretilerimizi öğrendiğin zaman İsa'ya olan imanın yeniden doğacak. Ya okuldaki görevim, kimya araştırmalarım ne olacak? 1 ay ya da 1 yıl sonra oraya geri döndüğüm zaman nasıl bir açıklamada bulunabilirim? Seyahatteydim mi derim? Hiçbir mazeret bulamazsam, o fanatikler benim görünmez olduğumu sanırlar ve beni de diri diri yakarlar. Kukuletalı adam, sakin bir ifadeyle, ''Sen ne yanabilirsin ne de yıkılabilirsin.'' dedi. ''Sadece vücudun yanabilir. Ama başına bir kötülük gelmesinden korkma.'' Sonra müridi, ''Mürit, kadim geleneklerde bir guru veya hocanın öğretimi altındaki mürit, şela, lanu, neofite veya sırların adayı, bilgeliği isteyen öğrenci ya da yardımcısına benzer birini çağırarak genç adamın el ve ayak bileklerindeki zincirleri çözdürdü. Birkaç dakika sonra kapının üzerindeki ağır sürgüler sürülmüş, Pablo Simon yalnız kalarak büyük bir mumun ışığıyla duvarlara vuran siyah gölgelerin dansına dalıp gitmişti. Genç adam farkında olmadan kader meleği, onu bir insanın atılabileceği en harikulade maceraya, kendi iç dünyasına bir yolculuğa götürmeye hazırlanıyordu. Gece yarısı uykusundan uyanıp, ''Bu harabelerden kurtulmalıyım.'' diye mırıldandı. Ve uzaklardan yankılanan bir ses aynı sözleri yineledi ona. Ama bunun anlamı başkaydı. Ruhunun o ana kadar içinde bulunduğu, ahlaki ve fikri sınırlamalarla dolu tutsak yaşamından kurtulmasından söz ediyordu bu sözler. Belki de o bir tek gecede Pablo Simon dinlemeyi öğrenmişti. Bölüm 3. Manevi Gelişme. Günler geçip giderken, Pablo Simon'un tüm korkularını, endişelerini de birer birer alıp götürüyordu. Bazen hiç ummadığı küçük mutluluklara da sahip olabiliyordu. Kimi kuşkularından arınıyor, içinde derin bir huzur duyduğu oluyor ya da ders programlarıyla, dünyevi bağlantılarla uğraşmak zorunda kalmadan sadece gün ışımasını seyretme zevkine erişebiliyordu. İçinde bulunduğu hapishaneye giderek daha bir gönül rızasıyla katlandıkça, taş kubbelerin bazı kısımlarında ona tam bir özgürlük tanınmış, harabelerin dışında ise muhafızlarının gözetimi altında bir bakıma serbestçe hareket etmesine izin verilmişti. Bu durumda harabeler arasında yaptığı yürüyüşlerin şafak vakti sona ermesi gerekiyordu. Zira locanın üyeleri bu tenha yerlerden geçebilecek birkaç köylüye görünmemek zorundaydılar. Kalbinin derinliklerinde başlayan bir umut, tıpkı bir tohumdan çıkan taze ve güçlü sürgünler gibi büyümeye başlamıştı. Aynı ilahi nedenle içindeki beklenti giderek güçlenerek kendi kendisini de geçmiş, büyüyen bu goncanın içinde ileride yapması gerekecek işlerden oluşan körpe bir yaprağı gizlice taşımaya koyulmuştu. Anlayamadığı pek çok şey vardı. Her şeyden önce ilk gece kendisini sorguya çeken, önderlerden biri olduğu da anlaşılan o kukuletalı esraringiz adamın kimliğini merak ediyordu. Sesi kulağına pek tabii gelmemekle birlikte tanıdığı bir sesti ve kendisine karşı kullandığı saygılı ifade bu merakını büsbütün kamçılıyordu. Ayrıca para sağlayacak herhangi bir kaynağa sahip gibi görünmemesine rağmen 50'den fazla üyesi bulunan bu kardeşlik locasının yiyecek, giyecek, ilaç, kitap, araç gereç gibi her türlü gereksinimi sağlanıyordu. Pek çok kez pahalı erzak ve ilaçlarla dolu büyük sepetler hazırlandığını görmüştü. Bunlar daha sonra muhtaç insanların yararlanmaları için kasabanın bazı yerlerine bırakılıyordu. Bu garip yardım şekli Engizisyon'un hışmına uğramış, evler söz konusu olduğunda daha da önem kazanıyor. Böyle durumlarda giyim eşyası ve kitapların yanı sıra küçük miktarlarda para yardımı da yapılıyordu. Pablo Simon bu hayırseverlik etkinliklerinin siyasal, sosyal ya da dini ayrım gözetmeksizin yerine getirildiğini hayranlıkla fark etmişti. Herhangi bir insanın gerçekten yardıma muhtaç olması, locanın yardımına hak kazanması için yeterliydi. Genç adam bu tür yardımların kötü ve şeytani kaynaklardan geldiği yolunda kasabada dolaşan dedikoduları hatırlıyor, o zaman büyük bir üzüntüyle etrafını sarmış olan dini ikiyüzlülük ve yobazlıkla ahlaki düşkünlük üzerinde düşünmeye başlıyordu. Nasıl ki insan bir dağın zirvesine tırmanırken bulutların arasından yükselen diğer tepeleri, aşağılarda uzanıp giden karanlık ve sisli uçurumları görmeden gerçek bir yükseklik hissine kapılamazsa, Pablo Simón da aynı şekilde çevresinde bilginin doruklarını ve kendi anılarının uçurumlarını görmeye ihtiyacındaydı. Aristoteles'i oldukça iyi tanıyordu. Zira onun organonu yaşadığı çağın felsefi temelini oluşturmaktaydı. Skolastik düşünce, Platon'un bu ünlü öğrencisinin mantıksal kıyas yöntemi üzerine kurulmuştu. Ama daha ilk mantık önermesinde bile daima yanılmaz gibi görünmesine rağmen, insanlığın beyhudiliğini simgeleyen bir anıt gibi o kaçınılmaz Magister Dixit'i çıkıyordu karşılarına. Magister Dixit, Latince hoca diyor ki anlamındadır ve Pitagoras'ın müritlerine atfedilen bir ifadedir ve tartışmada karşı çıkılamaz fikir olarak kabul edilir. Locanın üyeleri olan esrarengiz kardeşler, onu yorumlamayı başaranlar tarafından ilahi olarak adlandırılan Platon'u tanıttılar Pablo Simón'a. Genç adam onun diyaloglarını da, Devlet adlı eserini de daha önce sadece bölümler halinde okuyabilmişti. Şimdi ise eserlerin tamamından yararlanabildiği gibi bu nüshalarda çevirmen tarafından konulmuş sıkıcı savunmalar ya da Sokrat'ın o sevgili öğrencisine aklından dahi geçmemiş olan şeyleri söyletmeye yönelik eklerle açıklamalar da yer almıyordu. Bu okuma özgürlüğü ister istemez onun da aynı şekilde düşünmesine yol açıyordu. Meryem'in başını örtmekle günahların soyluluk ve fazilete dönüştüğüne inananların tersine, meziyet gibi kabul edilen Tanrı korkusuna kapılmadan okuyabilirdi. Bu tür aldatmacalardan bıkmış olan genç adam, basılı ciltleri ve el yazmalarını günde 15 saat okuyarak adeta yutuyordu. Bir gün muhafızı ona, o zamanlar kullanılmakta olan türden bir İncil getirdi. Ama genç adam, antik Helenistik risalelerle kıyaslandığında hiçbir değer taşımadığını söyleyerek İncil'i eliyle itti. Kukuletalı adam onu bir an süzdükten sonra sakin ve ciddi bir sesle şöyle söyledi. Sözlerimden alınmayacağını umarım ama sana şunu söylemek zorundayım. Bu davranışın örneğin pisliğe bulanmış mücevher parçasını temizleyemediği için almak istemeyen bir insanın davranışı kadar aptalca. Ama şimdi bu mücevheri nasıl temizlemek gerektiğini öğreneceksin. Pablo Simón ve seni temin ederim ki bu eser Platon ve Aristo'nunkiler kadar değerli. Nasıl olabilir ki? Onu tekrar tekrar belki 1000 defa okudum ve artık ezberledim. Ama aklım onun verdiği korkulardan arınmış olduğuna, özgürce düşünebildiğine göre artık onun çelişkilerle, yararsız bir takım masallarla dolu olduğunu görebiliyorum. Üstelik her konsey ondan bir parça çıkarıyor ya da ona bir takım şeyler ekliyor. Ben sana bak bu tertemiz ve pırıl pırıl mücevheri al demiyorum ki. Sadece sana şunu öğütlüyorum. Onu elinden geldiği kadar temizle. Onun içinde insanoğlunun yarattığı herhangi bir eserin olabileceği kadar mükemmel ve değerli şeyler bulacaksın. İnsanoğlunun yarattığı mı dediniz? Bu sözleriniz aklımı karıştırıyor. Ben İncil'i hiçbir zaman insan yapısı olarak görmedim. Onu Tanrı yapısı olarak kabul ettim ama inancımı yitirince onda değerli olan pek bir şey bulamadım. Babasının doktor olduğu için bütün hastalıkları iyileştirmeye gücü yeteceğini sanan bir çocuğa benziyorsun. Çocuk hatasını anladığı zaman bu sefer tam aksi uca yöneliyor ve babasında hiçbir iyi taraf görmemeye başlıyor. Ama bu örnekteki çocuk biraz aklını kullanarak adaleti ve gerçeği arasa, babasının erdemlerini biraz abartmış olmakla birlikte onun aslında bazı hastalıkları iyi edebildiğini, geri kalanların büyük çoğunluğunda da iyileşmeye doğru bir gelişme kaydetmesine neden olabildiğini anlayacaktır. Pablo Simón bu benzetmeye gülerek konu üzerinde daha fazla ayrıntıya girmek istediğini söyledi. Karşısındaki şöyle karşılık verdi. Olur, bunu yapabiliriz ama bütün o ekleri, o soğuk ve resmi yargılamaları bir tarafa bırakacaksın. Onun yerine Aristoteles'in kurallarını tam olarak izleyemesek bile kendimizi sağduyuya, sadeliğe, doğru düşünceye bırakalım. Ben de bunu tercih ederim. Güzel, o halde güneş batarken seni alıp bana getirecekler. Genç adama o zamana kadar güneşin gökyüzündeki adımları hiç bu kadar ağır gelmemişti.